Ayrım 21. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 321. Beklenen gün geldi. Fakat Lucien'in treni Paris'e akşamüstü geç vakit geldi. O vakitte fabrika kapalıydı. Doğruca Lucie'ye indi. İki sevgili sevinç gözyaşları içinde kucaklaştılar. Lucie zaten onu bekliyordu. Olanları dinleyen Lucien sevgilisini hayatta gördüğü için şükretti. Lizon teyze dedi, siz olmasaydınız belki de Lucie'yi bir daha göremeyecektim. Siz bizim saadetimizin yıldızısınız. Birbirimizden asla ayrılmayacağız. Sonra üçü birden yemeğe oturdular. Şuradan buradan konuşurken gece yarısını buldular. Pazar için sözleştiler. Lucien ertesi sabah erkenden fabrikaya işinin başına gitti. Paul Harman geldiği zaman Lucien'e elini uzattı. Hoş geldiniz, büyük iş başardınız. Bu gece mi geldiniz? Hayır, akşamdan geldim. Mademoiselle Marie'nin sıhhatini sorabilir miyim? Bildiğiniz gibi yani hasta. Gördüğünüz zaman daha iyi anlarsınız. Kızımın durumu epeyce tehlikeli. Marie'ye sizin döndüğünüzü söyledim. Bu sabah ilk sözü dönüşünüzü kutlamak üzere bu akşam bize yemeğe gelmenizi rica etmek oldu. Üç kişi bir aile sofrası kurarız. Lakin efendim, mazeret dinlemem. Gelmezseniz ikimiz de pek üzülürüz. Lucien bu daveti reddedemedi. Nasıl olsa dönüşten sonra ilk yemeğini Lucie ile yemişti. Marie de kendisine bayılıyordu. İki kadın tarafından sevilmiş olmak her erkek gibi Lucien'in de hoşuna gidiyordu. Memnuniyetle, dedi. Bu suretle de saygı ve şükranlarımı tekrarlamış olurum. Lucien elbise değiştirmek üzere akşamüstü evine giderken yemek davetini kabul ettiğine pişman olmuştu. Paul Harman bu fırsattan faydalanarak yalnızken yaptığı teklifi kızının yanında da yaparsa, Paul Harman'a bir başka kızı sevdiğini söylemişti. Fakat Marie'nin yanında da bunu tekrar edebilir miydi acaba? Bu düşüncelere rağmen tam vaktinde fabrikatörün evine gitti. Marie kendini salonda bekliyordu. Her zamanki gibi sokak kapısından girdiğini pencereden görmüştü. Lucien salona girdiği vakit Marie şiddetli bir sevincin verdiği heyecanla kalbinin çarptığını hissetti. Lucien kıza baktı. Bıraktığından çok daha zayıf buldu. İçi burkuldu. Marie elini Lucien'e uzattı. Bu el ateş gibi yanıyordu. Lucien, sizi gördüğüm için çok memnunum, dedi. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Niçin sık sık buraya gelmiyorsunuz? Bu hususta kendimi yetkili saymıyorum. Bizimle her zaman dostça buluşmanız lazım. Babam sizi çok tutuyor. Onunla mutabık kaldık. Bundan böyle her gün sofrada yeriniz hazırdır, kabul mü? Bu kadar iltifata şaşıyorum doğrusu. Ara sıra tiyatroya da gideriz. Babam sizi benim koluma, locaya giderken görürse çok memnun olur. Vallahi dedim ya efendim, kendimi bu derece lütfe layık görmüyorum. Hem meseleyi biliyorsunuz. Pazarlara da bir diyeceğiniz yok ya. Lucien sarardı. Pek fazla sıkılmaya başlamıştı. Hatırına Lucy geldi. Henüz bir cevap vermeden Marie devam etti. Her pazar babamla birlikte kırlara çıkarız. Bu şekilde tatil yapmak bir haftalık yorgunluğu gidermek için en iyi yoldur. Evet ama matmazel, bir takım arkadaşlarım var ki kendileriyle ancak pazar tatilinden faydalanarak görüşebiliyorum. Pazarları serbest kalamazsam bu ziyaretleri yapmaya imkan kalmaz. Marie birden hırçınlaştı. Gözlerinin önüne Lucy gelmişti. Kıskançlık damarları kabardı. Teklifimi reddediyorsunuz demek ki. Paul Harman işin sarpa saracağını anladığı için karışmaya mecbur oldu. Kızım, Monsieur Lucien reddetmiyor. Gösterdiği mazerette haklıdır. Dostlarını da düşünmelidir. Marie üzüntülü bir sesle, ben, dedi, birisine karşı dostluk gösterirsem bunu olanca kuvvetimle yaparım. Onun uğrunda her şeyimi fedadan çekinmem. Madem ki siz öyle değilsiniz, sabırlı olmaya çalışırım. Gücenmiş gibi idi. Fırtına biraz hafiflemişti. Sözü kızıma veriniz de yemeğe inelim. Marie sevgilisinin koluna heyecanla sarıldı. Yemek sofrası çiçeklerle süslenmişti. Oturdular. Sofrada artık eski konuya dönülmedi. Çünkü Paul Harman elinden geldiği kadar sözü başka konulara sürükledi ve neşeli konuştu. Lucien evden uzaklaşırken sırtından ağır bir yükün kalktığını hissederek ferahladı. Kendi kendine, "Bu işin sonu böyle nereye varacak?" diye düşündü. Artık çekilmez bir hal aldı. Yoksa fabrikayı bırakıp başka iş mi arasam? Gerçi başka iş teklifleri var ama Paris dışına çıkmak, hele bu maaşı bulmak mesele. Babamın arsasına tasarladığım fabrikayı kuruncaya kadar nasıl dayanacağımı bilemiyorum. O gece türlü kuruntu ve düşüncelerle uyuyamadı. Paul Harman kendisini işlerin yavaş yavaş yoluna gireceğine inandırmaya çalışıyordu. Fakat Marie hiç de bu fikirde değildi. "Pazarlarını bize veremiyor," diyordu. "Çünkü o gününü sevgilisi Lucy ile beraber geçiriyor. Çünkü o kızı seviyor." "Demek Lucy'yi kıskanıyorsun." "Neden kıskanmayayım baba? Kalbimden geçenleri, çektiğim ızdırapları kabil değil anlayamazsınız. İçimde öyle bir ateş yanıyor ki beni de yakıyor. Bazen her şeyi simsiyah görüyorum. O kızı öldürmek istiyorum." "Kızım, bunlar delice şeyler. Kıskançlık da bir nevi deliliktir. O kızı göreceğini, ona seni seviyorum diyeceğini düşündükçe mahvoluyorum." "Kızım, sakin olman lazım. Beni dinle. Hislerine kapılma. Istırabını anlıyorum fakat bana inan, Lucien de gittikçe bir değişme bulacaksın. Bir gün gelecek, evlenmeniz için kendisi acele edecek." Marie hiçbir şey işitmiyor gibi daldı. Sonra babasına iyi geceler dileyerek yatmaya gitti. Fakat uyuyamıyordu. Azıcık daldığı zamanlarda hep korkulu rüyalar görüyordu. Erkenden kalktı. Babası daha evvel gitmişti. Arabayı hazırlattı, Lucy'nin evine gidecekti. Buna karar vermişti. Paul Harman da bu işe bir son vermek kararındaydı. Fabrikaya gelir gelmez biraz meşgul oldu. Sonra Lucien'i çağırttı. "Önce size teşekkür edeceğim," diye söze başladı. "Dün gece kızıma karşı davranışınızdan ötürü." Lucien'in kaşları çatıldı. Gene Marie'nin bahsi ortaya çıkıyordu. "Davranışım pek sade ve tabiiydi efendim," dedi. "Yok yok, bu Paris'ten ayrı bulunduğunuz günlerde size tavsiye ettiğim gibi meseleyi biraz daha iyi düşündüğünüzü gösteriyor. Kızımı bu sefer nasıl buldunuz Monsieur Lucien?" "Biraz zayıflamış ve solmuş bulduğumu saklayamam. Doktorların daha dikkatli olmaları gerekiyor sanıyorum." "Haklısınız. Doktorların tavsiyesini bilirsiniz. Kızımın bir an evvel evlenmesini tavsiye ediyorlar. Marie'nin iki hastalığı var. Biri annesinden miras kalan bir hastalık. Bu tedavisi mümkün olan bir hastalıktır diyorlar. İkincisi ise kalbinden. Onun sebebini de siz bilirsiniz. Bu iki hastalık birleşince kızımı tez vakitte mezara götürebilir." Lucien titredi. Paul Harman ise kollarını masaya dayamış, başını avuçlarının içine almıştı. Gözlerinden iki damla yaş yuvarlandı. "Lucien oğlum, kızımın yalnız saadeti değil, hayatı da sizin elinizdedir. Kızım son derece namusludur. Size kızımla izdivaç teklif ettim. Gene de ediyorum. Sizi ortak alırım demiştim. Bugün bütün servetimi size vermeye hazırım. Kıskançlık onu her gün biraz daha harap ediyor. Matmazel'in hislerini öğrendiğim günden beri ne kadar zor durumda kaldığımı bilseniz bana acırsınız. Ne yapayım ki kalbim serbest değil. Bunları önce de söylediniz. Ben de size bunlar hayatta iz bırakmayan hadiselerdir. Hepsi geçer demiştim. Gençlikte kurulan hayaller mutlaka gerçek olmaz. Kaldı ki her evlenmenin aşkla başlaması da şart değildir. Aşk sonradan da gelebilir. Müsaade ederseniz sorayım efendim. Siz de namuslu bir adamsınız. Eğer vaktiyle benim gibi fakir bir kızı sevmiş, onunla evlenmek vaadiyle bulunmuş olsaydınız, sözünüzü bozarak Mr. James'in kızı ile evlenir miydiniz? Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Bildiğim şey, dünyada en aziz bir varlık olarak bildiğim sevdiğim kızımın tehlikede olduğudur. Düşününüz ki bu evliliği kabul edersem ömrümün sonuna kadar vicdan azabı çekerim. Neden vicdan azabı çekeceksiniz? O sevdiğiniz kız size layık değildir. Lucien sarardı. Şiddetle, "Bunu tekrar etmeyiniz rica ederim," dedi. "Yoksa kızınıza olan sevginizden aklınızı kaybettiğinize hükmedeceğim." "Hayır, aklım başımda. O kadar başımda ki kızımı ve sizi ancak bu sayede kurtaracağım." Paul Harman asıl darbeyi sona saklamıştı. "Kızıma olan sevgim beni maziyi araştırmaya sevk etti. Böylelikle bir takım hakikatleri öğrenmiş oldum. Sizi, babanızın temiz adını lekelemekten kurtarıyorum. Lucy'ye olan aşkım mı bu lekeyi yapacak?" "Evet." "Maksadınızı açıkça anlatın." "Pekala oğlum, benden günah gitti. Yalnız size şu kadarını söyleyeyim ki, Lucy babanızın katili olan John Fortier'in kızıdır." Lucien hayretle haykırdı. Şaşkın şaşkın bir sandalyeye çöktü. Vücudu titriyordu. İlk şaşkınlığı geçtikten sonra şiddetle ayağa kalktı. "Bu olamaz," dedi. "İftira ediyorsunuz." Paul Harman gülümsedi. Bu gülüş Lucien'e yıldırım gibi tesir etti. "İftira değil oğlum, hakikatin ta kendisi. Bunun böyle olduğunu ispat etmelisiniz." Paul Harman cebinden dörde katlı bir kağıt çıkardı. "Okuyun." Lucien kağıdı kaptı, okumaya başladı. Okurken yüzü renkten renge giriyordu. Artık hiç şüphe kalmamıştı. Lucy, Jean Fortier'in kızıydı. "Görüyorsunuz ki söylediklerim gerçektir. Gerçi biliyorum, siz mahkemenin kararına rağmen bu kadının suçsuz olabileceğini söylemiştiniz. Fakat bunu ispata imkan yoktur. Cesur olun Lucien. Lucy ile evlenemezsiniz. Artık sizin için bir Lucy Fortier kalmamıştır. Serbest kaldınız. Kızımı kurtarınız." "Fakat ben Mademoiselle Marie'yi sevmiyorum." "Orası önemli değil. Aşk sonradan gelir demiştim ya." Delikanlı derin bir üzüntüye düşmüştü. Hıçkırarak ağlıyordu. Paul Harman devam etti. "Cesur olmaya mecbursunuz. Kızımla evlenmezseniz onun ölümüne sebep olacağınız için vicdan azabından kurtulamazsınız. Çok açık konuşuyorum ama operatörün bir yarayı deşmesi gibi gereklidir bu konuşma. Sizi sonunda pişman olacağınız müthiş bir hatadan kurtardığım için bana teşekkür edeceksiniz." Lucien Paul Harman'ı haklı bulmakta gecikmedi. "Hakkınızı teslim ediyorum. Bana büyük bir iyilik ettiniz. Size gerçekten minnettarım," diyerek elini Paul Harman'a uzattı. Garut gözlerinde zafer pırıltısı ile gülüyordu. "Yalnız sizden bir ricam daha var Monsieur Harman. Kalbim derin yarası kolayca kapanamaz. Size ve hele Mademoiselle Marie'ye yalan söyleyemem. Rol yapamam. İçim kan ağlarken mutlu görünemem. Bana bir süre için müsaade edin. Biraz kendime geleyim. Bu kağıdı Mademoiselle'e gösterin. Babamı öldürenin kızı ile evlenmeme imkan olmadığını söyleyin." Paul Harman Lucy'nin neyi kastettiğini biliyordu. Fakat Jean Fortier'in kızıyla diyecek yerde "babamı öldürenin kızıyla" demesi üzerine kendini titremekten alamadı. Demek her şeye rağmen evlenme işini acele olarak halletmeye imkan yoktu. "Bunu kızıma sizin söylemeniz daha uygun olmaz mı?" "Hay hay, ben söylerim. O halde bu akşam yemeğe bize gelirsiniz." "Memnuniyetle gelirim. Yalnız bugün birkaç saat serbest kalmalıyım. Müsaade eder misiniz?" "Akşama gelmek şartıyla neden olmasın?" Marie arabaya binmiş ve Lucy'nin adresini arabacıya vermişti. Kapıcıya Lucy'yi sordu. Evde olduğunu öğrenince merdivenleri çıktı, oda kapısını çaldı. Lucy dikişle meşguldü. Kapıyı açıp da Marie'yi karşısında görünce bir adım geriledi. "Marie, elbise için gelmedim," dedi. "Sizinle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Önemli bir iş mi dediniz? Bana kimsesiz olduğunuzu söylemiştiniz. Dikişçilikten başka bir geliriniz var mı? Hayır matmazel, fakat ben bu halimden memnunum. Bahtiyarlık memnunluk para ile olur. Kestirme yoldan söyleyeyim. Ben sizin istikbalinizi güven altına almak istiyorum. Nasıl? Size 300 bin frank vererek. Lucy tuhaf bir bakışla Marie'ye baktı. Marie, beni delirmiş sanıyorsunuz, aldanıyorsunuz. Deli değilim. Bu parayı size bir pazarlık için vereceğim. Ne pazarlığı rica ederim? Bu parayı alır almaz Paris'ten, Fransa'dan çıkıp gideceksiniz. Lucy bir hamlede yerinden fırladı. Anladım, dedi. Beni kıskanıyorsunuz. Lucien'i seviyorsunuz. Seviyorum. Sizi memnun etmek için Lucien'i görmemeye razı olacağımı sanıyorsunuz. Buna karşılık 300 bin frank veriyorsunuz. Parayı daha da arttırabilirim. Böyle iğrenç bir pazarlığa girişeceğimi zannetmekle çok yanıldınız matmazel. Lucien'i bütün kalbimle seviyorum. Kalbim satılık değildir benim. Fakir de olsak kalbimizi, iffetimizi satılığa çıkaranlardan değiliz biz. Bizim servetimiz olmasa da servetten çok kıymetli olan namus ve vicdanımız vardır. Teklif ettiğiniz çirkin pazarlığı bütün kuvvetimle reddediyorum. Madem ki Lucien'i siz de seviyorsunuz. Kararı o versin. Marie çıkıp gidecek yerde hüngür hüngür ağlamaya başladı. Size yalvarırım Mademoiselle Lucy, dedi. Onu bana bırakın. Lucy üzüntüyle cevap verdi. Lucy'ni size bırakmak elimden gelmediği gibi onun sizi sevmesini sağlamak da benim elimde değildir. Söyledim. Lucy'ni serbest bırakırım. Kararı kendi verir. Marie hiddetle ayağa kalktı. Pekala, dedi. Ben intikam almasını bilirim. Lucy merdivenleri heyecanla inen Marie'nin arkasından baktı. Ya Rabbi, bana karşı işlediği günahtan bu kızı affet. Ah, ben Lucy'nin o eve gideceği gün başımıza bir felaket geleceğini rüyamda görmüştüm. İşte saadetimiz tehlikeye girdi. Bu sırada kapı açıldı. Lizon teyze içeri girdi. Lucy, Jean Fortier'in kucağına atılarak sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Lizon teyze, biliyor musun? Lucien'i benden çalmak istiyorlar. Bunu kim yapabilir kızım? Yoksa Marie ile babası mı? Evet. Hem de para teklif ederek. Şimdi Mademoiselle Marie buradaydı. Jean Fortier omuzlarını silkti. Korkacak bir şey göremiyorum ben, dedi. Marie'yi bu harekete sürükleyen şey hastalıktır, deliliktir. Ondan korkmayın. Monsieur Lucien'e gelince kendini pek az zamandır tanıyorum ama aşkla servet arasında asla tereddüt etmez. Hemen size koşar. Ya işinden çıkarırlarsa başka iş bulur. Ah, şu pazar gününü iple çekiyorum. Üzülme kızım, heyecanlar gibi günler de geçer. Benim biraz işim var, akşama gelirim. Lucien fabrikadan çıktıktan sonra bir arabaya atladı. Dalgın ve düşünceliydi. Lucy için kurduğu saadet hülyaları suya düşmüştü. Gözleri yaşardı. Kapıcıya Lucy'yi sordu. Lucy dükkana gitmişti. Lizon teyze de evde yoktu. Geldiğimi söylersiniz, diye tembih etti. Lucien arabaya döndü. Dauphin sokağındaki ekmekçi dükkanına gitti. Lizon teyzeyi buldu. Kadıncağız Lucy'nin gelişini pek hayra yormadı. Hayrola, diye sordu. Matmazel Lucy'ye uğramıştım. Dükkana gitmiş. Fakat ona söyleyeceklerimi size söylemeye karar verdim. İşiniz yoksa benimle gelir misiniz? Hay hay. Birlikte arabaya bindiler. Kadın iyice meraklanmıştı. Fakat Lucien, bizim evde konuşalım Lizon teyze, dedi. Çünkü söyleyeceklerim çok önemli. Lucien'in evine geldiklerinde delikanlı bir sandalyeye çöktü ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Jean Fortier, bu gözyaşlarının sebebi ne, diye sordu. Mesele Lucy'ye mi ait? Lucien başıyla onayladı. Ah, ben Matmazel Harman'ın ziyaretinden beri bir şeyler olacağını zaten anlamıştım. Matmazel Harman'ın ziyareti mi? Haberiniz yok mu? Bu sabah Lucy'nin odasına geldi. Kız müthiş bir kıskançlık içinde. Lucy'yi Paris'ten, Fransa'dan uzaklaştırmak istiyordu. Bunun için Lucy'ye 300 bin frank bile teklif etmiş. Fakat Lucy bunu şiddetle reddetmiş. Lucien kendini yokladı. O müthiş sırrı söylemeye cesaret edemiyordu. Birkaç dakika sakin kaldı. Dedi ki, Matmazel Harman ricası kabul edilmeyince tehdide kalkmış. İntikam alırım diyerek ayrılmış. Lucien içinden aldı hem de fazlasıyla diye düşündü. Jean devam etti. Ben zannediyordum ki bu zengin matmazelin teklifini iğrenç bulacaksınız. Halbuki durgun ve soğuk halinize bakanlar artık sizin Lucy'yi sevmediğinize inanabilirler. Size milyonlar vererek Lucy'den soğutmuş olabilirler. Lucien titrek bir sesle, ya bu oldu ise? Jean sarardı. Lucien kekeliyordu. Ya Lucy'yi ebediyen görmemek zorunda kaldıysam? Böyle düşünemezsiniz Monsieur Lucien. Lucy böyle bir harekete dayanamaz, ölür. Ya bu mecburiyet bir namus meselesinden ileri geliyorsa? Matmazel Harman'ın paraları aklınızı bozmuş olabilir sizin. Benim başka türlü düşünmeme imkan yok. Lucy'den şüphe mi ediyorsunuz yoksa? Allah göstermesin. Öyleyse Lucy ile aranızı bozan sebep nedir? Lucy'yi olanca kuvvetimle sevdiğimi siz de biliyorsunuz. Ondan ebediyen ayrılmak zorunda kalışım, Marie'nin milyonları için değildir. Lucy ile evlenemem. Zira ben adımı babamı öldürenin kızına veremem. Jean bu sözü duyar duymaz korkuyla sallandı. Sonra titreyen bir sesle, Lucy'yi babanızı öldürenin kızı mı sanıyorsunuz? Diye sordu. Evet, Lucy, Jean Fortier'in kızıdır. Jean az daha aklını oynatacak, kızım diye avazı çıktığı kadar bağıracaktı. Mümkün mü? Bunu nereden öğrendiniz? Delil var mı? Maalesef var. İşte buyurun okuyun. Jean kağıdı bir hamlede okudu. Kendi kendine, evet benim kızım diye söylendi. Meğer yanılmamışım. Ona karşı duyduğum sevgimin şiddeti bundan ileri geliyormuş. Şimdi emin oldunuz mu? Evet dedi. Doğruymuş. Fakat anasının işlediği bir cinayetten kızı sorumlu tutmak doğru mu? Kendisinin olmayan bir suç için ceza verilir mi? Hem siz babanızı öldürdüğüne hükmedilen bu kadının suçsuzluğuna inanmıyor muydunuz? Şüphelenmek gerçeği meydana çıkarmak değildir. Bununla beraber bugün Jean Fortier'i görebilsem ona derim ki, insan adaleti hatasız olamaz. Pek çok kusurları vardır. Siz mahkum oldunuz. Fakat masum olmanız da mümkündür. Bunu ispat ediniz. Ben davanızı üzerime alır, bu yolda canımı bile feda ederim. Çünkü kızınızı canım gibi seviyorum. Mesele o kadının masumiyetini göstermek, iddia ettiği mektubu bulmak. Bu yoldan yürüyüp Jacques Garot'u meydana çıkarmaktır. Fakat bütün bunlar oluncaya kadar ben de haklı olarak şüphe edeceğim. İşte adımı Lucy'ye vermekten beni alıkoyan bu şüphedir. Ekmekçi kadın bu sözleri dinlerken, İşte ben Jean Fortier'im diye bağırmak istiyordu. Fakat elde delil olmadıkça kendimi bildirmek neye yarar? Mektup yandı. Jacques Garot'un ne olduğunu bilen yok. Bugün için yemin ederim ben suçsuzum demekten başka ne yapabilirim? Buna kim inanır diye düşünüyordu. Yazık diye cevap verdi. Şimdi terk edilen Lucy yarın unutulabilir. Sizi bu kararınızdan dolayı kimse ayıplamaz. Lucy ile evlenirsem hiç kimse beni affetmez. Herkes ne bilecek bunu? Bilir, öğrenirler. Benimle Lucy'den öç almak isteyenler bunu bütün dünyaya yayarlar. Bu anlattıklarınızı Lucy'ye söyleyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kara bahtına terk edilen bir kıza böyle bir felaketi anlatamam. Bu asla elimden gelmez. Kadın başka bir söz söylemeden kapıya doğru yürüdü. Allah'a ısmarladık Monsieur Labrue. Lucien bir müddet dalgın kaldı. Neden Jean Fortier'in kızı oldun Lucy? Diye söylendi. Gözlerinde yaşlar dizildi. Sonra birdenbire kalktı. Masanın üzerinde duran vesikayı cebine koydu. Bir arabaya atladı ve Paul Harman'ın evine yollandı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 335.